Ayrım 41, sayfa 398. 10. Garip ve önemli bir takım olaylar. Blomberg'in, Fritsch'in, Neurath ve Schacht'ın gözden düşmeleri. Almanya'yı İngiltere ve Fransa ile bir savaşa sürüklese de, Avusturya ve Çekoslovakya'ya karşı silahlı bir saldırıya geçme konusunda 5 Kasım'da Hitler'in açıkladığı karar Dışişleri Bakanı için o kadar şaşırtıcı oldu ki, Baron von Neurath yumuşak, rahat ve ahlakça zayıf bir kişi olduğu halde birkaç kere kalp krizi geçirdi. Sonradan Nürnberg mahkemesinde şunları söyledi. Hitler'in sözleri beni alt üst etti. Çünkü şaşmadan izlediğim dış politika böylece temelinden yıkılmış oluyordu. Bu düşünceyle ve kalp krizi geçirmiş olmasına rağmen Baron 2 gün sonra General von Fritsch ile Genelkurmay Başkanı General Beck'i aradı. Hitler'i kararından nasıl vazgeçireceklerini aralarında tartıştılar. Albay Hosbach söylediğine göre kendisi Hitler'in sözlerini General Beck'e anlattığı zaman general başından vurulmuşa dönmüştü. Hitler'le yapacakları ilk konuşmada Fritsch'in askerlik bakımından planlarının neden uygulanamayacağını belirterek Führer'e itiraz etmesi ve Neurath'ın da arkasından siyasi tehlikeleri yeniden sayması kararlaştırıldı. Beck'e gelince o da hemen Hitler'in planlarının yıkıcı bir eleştirisini kaleme aldı. Ve herhalde bunu kimseye göstermedi. Nazizmin iktidara gelişini memnunlukla karşılamış olan bu saygıdeğer generalin görüşlerinde ve kişiliğinde büyük bir değişiklik olduğunun ilk işaretiydi bu. Nazizme karşı güçlü savaşta yenilecek ve hayatını verecektir. General von Fritsch 9 Kasım günü Hitler'i gördü. Bu konuşmaya dair elimizde hiçbir kayıt yok. Ancak ordu başkomutanının Hitler'in planlarına karşı askeri itirazlarını tekrarladığı ve bir sonuç alamadığı tahmin edilebilir. Führer, generallerinden ya da Dışişleri Bakanı'ndan gelecek itirazlara kulak verecek durumda değildi. Neurath'ı kabul etmedi ve Berchtesgaden'daki dağ evinde uzun bir istirahate çekildi. Şaşkına dönen Neurath, Ocak ayının ortasına kadar lideriyle bir konuşma düzenleyemedi. Neurath'ın Nürnberg'deki ifadesine göre, bu konuşmada izlediği politikanın bir dünya savaşına gideceğini ve benim buna katılmayacağımı kendisine söyledim. Savaş tehlikesine ve generallerin ciddi uyarmalarına dikkatini çektim. Bütün söylediklerime rağmen buna katılmayacağımı kendisine söyledim. Savaş tehlikesine ve generallerin ciddi uyarmalarına dikkatini çektim. Bütün söylediklerime rağmen fikrimi değiştirmediğimi görünce kendisine yeni bir dışişleri bakanı bulmasını söyledim. Neurath o sırada bilmiyordu ama Hitler'in de istediği zaten buydu. 15 gün sonra iktidara gelişinin 5. yıl dönümünü kutlayacaktı. Bu sırada yalnız Dışişleri Bakanlığı'nda değil, orduda da bir takım temizlikler yapmak niyetindeydi. Yüksek sınıf gericiliğinin bu iki kalesine gizliden gizliye güvenmiyor, kendisini hiçbir zaman kabul etmediklerini, amaçlarını gerçekten anlamadıklarını görüyordu. Bu adamlar 5 Kasım akşamı Blomberg, Fritsch ve Neurath'ın yaptıkları gibi ihtiraslarına gem vuruyorlardı. Özellikle son iki kişinin ve belki de kendisine çok şeyler borçlu olduğu Blomberg'in arkasından eşi bulunmaz Doktor Schacht'ın da atılması gerekiyordu. Nazizmin ilk taraftarlarından olan ve Hitler'i destekleyen bu usta maliyecinin de yıldızı artık sönmüştü. Yukarıda gördüğümüz gibi Schacht bütün enerjisini harcayarak ve kurnazlığını kullanarak Hitler'in hızlı silahlanmasına para bulmaya çalışıyordu. Savaş ekonomisinin olağanüstü yetkilisi ve ekonomi bakanı olarak orduya, donanmaya ve hava kuvvetlerine para yetiştirip silahlanma bonolarını ödemek için türlü türlü garip düzenlere başvuruyordu. Bu arada basın evlerini de bir hayli kullanmıştı. Ama her şeyin bir sınırı vardı ve ülke bu sınırı geçtiği takdirde iflasa giderdi. Nitekim 1936 yılında Almanya'nın böyle bir sınıra yaklaşmakta olduğunu anladı. Hitler'i, Göring'i ve Blomberg'i uyardı ama hiçbir yararı olmadı. Yalnızca Savaş Bakanı bir ara kendisini destekledi. O kadar. 1936'da Göring'in Almanya'yı 4 yılda kendisine yeter duruma getirecek olan Schacht, öteden beri bunun imkansız olduğu kanısındaydı. 4 yıllık planın olağanüstü yetkilisi tayin edilmesi, Hava Kuvvetleri Şefini Almanya'nın fiilen ekonomi diktatörü yapmıştı. Göring'in ekonomi işlerindeki cehaletiyle alay eden Schacht gibi kibirli ve ihtiraslı bir adam bu duruma dayanamadı. Schacht'ı çok iyi tanıyan zeki Fransız elçisi François Poncet, The Fateful Years adlı kitabında sayfa 221, Schacht'ın bir ara Cumhurbaşkanı olarak Hindenburg'un yerine ve Führer'in durumu kötüleştiği takdirde Führer'in yerine geçmeyi umduğunu söyler. İki inatçı adam arasında aylarca süren çatışmadan sonra Schacht, Hitler'den ekonomi politikasına ait yeni emirleri yalnızca rakibine vermesini ve kendisinin kabineden çekilmesine müsaade etmesini rica etti. Belli başlı sanayicilerle iş adamlarının davranışları da Schacht'ın canını sıkmıştı. Sonradan anlatır, ben akıl yolunu göstermeye hala çalışırken onlar sipariş almak umuduyla Göring'in bekleme odasında nöbet tutuyorlardı. Schacht 1937 Nazi Almanya'sının çılgınca havasında aklın yolunu görecek kimse olmadığını anladı. O yaz Göring ile birkaç kere daha çalıştıktan ve Göring'e sizin döviz politikanız, sizin üretim politikanız ve sizin mali politikanız yanlış dedikten sonra Ağustos ayında Hitler'e resmen istifasını vermek üzere Obersalzberg'e gitti. Führer, Schacht'ın ayrılmasının gerek içeride ve gerekse dışarıdan yaratacağı olumsuz tepkiyi düşünerek istifayı kabul etmek istemedi. Ama bir hayli darbe yemiş olan bakan inat etti. Hitler sonunda kendisinin 2 ay sonra bakanlıktan ayrılmasına razı oldu. Schacht 5 Eylül'de izin aldı. 8 Aralık'ta istifası resmen kabul edildi. Schacht Hitler'in ısrarı üzerine sandalyesiz bakan olarak kabinede kaldı ve Reichsbank başkanlığını muhafaza etti. Böylece görünüş sürdürüldü ve Schacht'ın çekilmesiyle Alman ve dünya efkarında hasıl olacak sarsıntı önlendi. Schacht'ın delice savaş silahlanmasına karşı yaptığı frenleme böylece sona erdi. Ama Hitler Schacht'ın kabinede ve Reichsbank'ta kalmasından yararlandı. Adı ve itibarı Hitler'in işine yaradı. Nitekim az sonra liderin ilk açık saldırı hareketini sevinçle karşılayacak ve Almanya'nın Nazilerin ellerine geçmesinde önemli rol oynamış olan generaller ve öteki tutucular gibi hayatın gerçeklerini ancak çok sonra anlayabilecektir. Göring, Ekonomi Bakanlığı'nı geçici olarak üzerine almıştı. 1938 yılı Ocak ayının ortalarında bir akşam Berlin Operası'nda Hitler, Walter Funk'un yanına yaklaştı ve kendisine söz arasında Schacht'ın yerine geçeceğini söyledi. Ancak hatırlanacağı gibi 1936 yıllarında iş çevrelerini Hitler hareketiyle ilgilendirmek bakımından belirli bir yol oynamış olan bu şişman, cüce boylu, uşak ruhlu boş adamın bakanlığa resmen atanması bir süre için gecikti. Çünkü bu sırada Nazi Almanya'sında iki başlı bir ordu buhranı patlamış bulunuyordu. Bu buhranı birçok şeyler arasında normal ve anormal bir takım seks sorunları yoğunlaştırmış, böylece Hitler'in eline iyi bir fırsat geçmişti. Hitler bundan yararlanarak aristokratik askeri kliğe altından bir daha kalkamayacağı büyük darbeler indirdi. Bunun sonucu yalnız Hohenzollern İmparatorluğu ile Cumhuriyet zamanlarında kıskançlıkla koruduğu bağımsızlığının son kalıntılarını yitiren ordu için değil, aynı zamanda Almanya dünya için de korkunç oldu. Feldmarschall Blomberg'in gözden düşmesi. Albay Alfred Jodl, 26 Ocak 1938 tarihli günce notunda, bir kadın, bir ülkenin ve dolayısıyla dünyanın tarihi üzerinde anlamadan bile ne kadar büyük bir etki yapabiliyor diye yazıyor. İnsan, Alman halkının kaderini tayin edecek bir saatte yaşadığı duygusuna kapılıyor. Bu zeki ve genç subayın sözünü ettiği kadın, Fräulein Erne Grund'du. Bu kadın 1930 yılı biterken Almanya'da Jodl'ın dediği gibi Alman halkını mukadder bir buhrana sürükleyecek ve Alman tarihinin üzerinde derin etkiler bırakabilecek son insandı. Belki de böyle bir buhran ancak o sırada Nazi Almanya'sındaki iş çevreleri çılgıncasına sarsmakta olan meşhum ve hasta hava içinde çıkabilirdi. Fräulein Grun, Blomberg'in sekreteriydi. Blomberg kendisine 1937'nin sonuna doğru evlenme teklif edecek kadar aşık oldu. Emekli bir subayın kızı olan ilk karısıyla 1904'te evlenmiş ama kadın 1932'de ölmüştü. Bu arada 5 çocuğu büyümüş, en küçük kızı himayesindeki General Keitel'in en büyük oğluyla 1937'de evlenmişti. Ve yalnız yaşamaktan bıkan Feldmarschall yeniden evlenme zamanı geldiğine karar vermişti. Alman ordusuna mensup yüksek bir subayın halktan bir kadınla evlenmesinin mağrur aristokrat subay çevrelerinde iyi karşılanmayacağını bildiği için durumu Göring'e açtı. Göring böyle bir evlenmeye karşı gelmek için bir neden göremedi. Kendisi de ilk karısının ölümünden sonra dul bir artistle evlenmemiş miydi? Nazi Almanya'sında subay çevrelerinin katı saplantılarına yer verilemezdi. Göring, Blomberg'in düşüncesini beğenmekle kalmadı, aynı zamanda gerekirse işi Hitler'le de görüşerek yoluna koymaya ve herhangi bir şekilde kendisine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Nitekim kendisine başka bir yoldan da yardımcı olabilirdi. Feldmarschall'ın kendisine gizlice söylediğine göre bir rakibi vardı. Ama Göring için bu problem değildi. Bu gibi ufak tefek sorunlar toplama kampına havale edilir, kapanır giderdi. Ama Göring, Feldmarschall'ın eski ahlak kurallarına bağlılığını göz önünde tutarak dertli rakibini belki Güney Amerika'ya gönderebilirdi. Nitekim gönderdi de. Ama Blomberg'in içi yine de rahat değildi. Jodl'ın 15 Aralık 1937 tarihli güncesinde şöyle garip bir kayıt var. General Feldmarschall Blomberg çok sinirli. Nedeni bilinmiyor. Görünüşte özel bir sorun. 8 gün için bilinmeyen bir yere çekildi. Blomberg, General Ludendorff'un Münih'te Feldherrnhalle'de 22 Aralık'ta yapılan cenaze töreninde konuşmak üzere yeniden ortaya çıktı. Hitler de oradaydı. Ama konuşmadı. Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanı Ludendorff, birahane darbesi sırasında atılan kurşunlardan kurtulmak üzere Feldherrnhalle'nin önünden kaçtığı günden beri Hitler ile selam sabahı kesmişti. Cenazeden sonra Blomberg evlenme konusunu Hitler'e açtı. Hitler memnuniyetini bildirince içi rahat etti. Nikah 12 Ocak 1938'de kıyıldı. Hitler'le Göring başlıca tanıklardı. Yeni çiftler balaylarını geçirmek üzere daha yola çıkmamışlardı ki fırtına patladı. Sert subay çevresi Feldmarschall'ın daktilosuyla evlenmesine göz yumabileceklerdi. Ama o sırada bütün ayrıntılarıyla geçmişi ortaya dökülen bir kadınla evlenmesini hiçbir zaman kabul etmezlerdi. Başlangıçta iş yalnız dedikodudan ibaretti. Kasıntı generallere adı sanı bilinmeyen bir takım fıkırdak kızlardan telefonlar geliyordu. Bu telefonların adi kahvelerden ve gece kulüplerinden açıldığı belliydi. Kızlar arkadaşlarından birini aralarına kabul ettiklerinden ötürü generalleri tebrik ediyorlardı. Dedikoduların gerçek olup olmadığını anlamak isteyen bir polis müfettişi, Berlin polis dosyalarında Erna Grun adlı bir dosya eline geçirdi. Şaşırdı ve dosyayı polis şefi Kont von Heldorf'a götürdü. Eski Freikorpslardan ve esalardan olan bu kasıntı kont da dosyayı görünce şaşırdı. Çünkü dosyada Feldmarşal ve başkomutanın karısının bir orospu olduğu, açık saçık resimler çektirmek üzere poz verdiğinden ötürü mahkum edildiği yazılıydı. Bundan başka genç Madame Feldmarşal'ın annesi tarafından işletilen bir masaj salonunda yetiştirildiği anlaşılıyordu. Bilindiği gibi o sıralarda bir takım genel evler masaj salonu adı altında çalışırlardı. Heldorf'un korkunç dosyayı bir üstüne yani Alman polis şefi Himmler'e vermesi elbette ki göreviydi. Heldorf bir Naziydi ama eskiden orduda subay olduğu için ordunun geleneklerinden çoğunu almıştı. Bir yıldan fazla bir zamandan beri ordu yüksek komutanlığı ile çatışma halinde bulunan ve ordu tarafından Röhm'den daha büyük bir tehlike sayılan Himmler'in bu dosyayı Feldmarşal'a karşı bir şantaj olarak kullanacağını ve tutuculara karşı onu elinden bir kukla gibi oynatacağını biliyordu. Bu bakımdan Heldorf dosyayı Himmler'e götüreceği yerde büyük bir cesaret göstererek General Keitel'e götürdü. Ordudaki yükselişini Blomberg'e borçlu olan Feldmarşal'a ait bağları bulunan Keitel'in işi subay çevrelerine aksettireceğini ve şefine tehlikeyi haber vereceğini sanıyordu. Ama zayıf bir kafaya ve ahlaka sahip olduğu halde küstah ve hırslı bir adam olan Keitel, parti ve SS ile başını belaya sokarak mesleğini tehlikeye düşürmek niyetinde değildi. Dosyayı ordu şefi General von Fritsch'e götüreceği yerde Geldorf'a geri verdi ve Göring'e göstermesini söyledi. Kimse bu dosyadan Göring kadar memnun olamazdı. Çünkü bu yüzden Blomberg yerinden atılacak ve tabii Hava Kuvvetleri Başkomutanı olduğu için onun yerine kendisi geçecekti. Bunu çoktan beri istiyordu. Blomberg, annesinin cenazesinde bulunmak üzere İtalya'daki balayı seyahatini yarıda bıraktı ve 20 Ocak'ta olup bitenlerden habersiz Savaş Bakanlığı'ndaki görevine başlamak üzere bürosuna döndü. Ama kıyametin kopması gecikmedi. Göring 25 Ocak'ta korkunç dosyayı Hitler'e götürdü. Berchtesgaden'den yeni dönmüş olan Führer dosyayı görünce küplere bindi. Feldmarşal kendisini aldatmış, onu nikahta resmi tanığı yaparak aptal yerine koymuştu. Göring hemen Hitler'le bu konuda anlaştı ve öğle üzeri haberleri ulaştırmak üzere şahsen Blomberg'i görmeye gitti. Feldmarşal karısı hakkında yapılan bu açıklamalardan şaşırır gibi oldu ve hemen boşanmaya söz verdi. Ama Göring bunun yetmeyeceğini kendisine kibarca anlattı. Ordu komutanlık görevinden çekilmesini istiyordu. Jodl'ın iki gün sonra güncesine yazdığı yazıdan anlaşıldığına göre Genelkurmay Başkanı General Beck, Keitel'e yüksek rütbeli bir subayın bir orospu ile evlenmesine göz yumulmaz demişti. Jodl, Hitler'in Feldmarşal'ını yerinden attığını 25 Ocak'ta Keitel'den öğrendi. İki gün sonra 60 yaşındaki düşük subay yarıda bıraktığı balayına devam etmek üzere Berlin'den Capri'ye hareket ediyordu. Denizci yaveri de bu rüya adasına kadar kendisiyle birlikte geldi ve bu acıklı güldürüye son bir sahne daha ekledi. Amiral Röder Teğmen von Wangenheim adındaki bu yaveri, Blomberg'e ordunun şerefini kurtarmak üzere karısından ayrılmasını rica etmesi için göndermişti. Bahriyeli subay atılgan ve ateşli bir gençti. Feldmarşal'ın balayını geçirdiği yere varınca aldığı emirden daha ileri gitti. Kendisinden karısını boşamasını isteyeceği yerde eski komutanından daha şerefli bir iş yapmasını istedi ve Blomberg'e tabancasını uzattı. Feldmarşal mevkiinden düşmüş olduğu halde yaşamayı seviyordu. Daha doğrusu bütün bu olup bitenlere rağmen hala karısına aşıktı. Uzatılan silahı almadı. Kendisiyle genç deniz subayının ayrı ayrı hayat görüşlerine ve ölçülerine sahip olduklarını hemen Keitel'e yazacağını söyledi. Zaten Führer fırtına geçer geçmez kendisine yine yüksek bir mevkiye getireceğini söylemişti. Jodl'ın güncesinde yazdığına göre Blomberg yerinden atıldığı gün Hitler'le görüştüğü sırada Hitler kendisine şöyle demişti: "Almanya'nın saati gelir gelmez siz yine benim yanımda olacaksınız. Geçmişte olanlar da unutulmuş olacak." Nitekim Blomberg yayımlanmamış hatıralarında, son buluşmalarında Hitler'in savaş patladığı takdirde silahlı kuvvetlerin yüksek komutanlığına getirileceğini kendisine önemli belirttiğini yazar. Hitler birçok vaatleri gibi bu vaadini de tutmadı. Feldmarschall von Blomberg'in adı ordu kayıtlarından ebediyen silindi. Savaş çıktığı ve hizmetini sunduğu halde kendisine hiçbir yeni görev verilmedi. Blomberg ile karısı Almanya'ya döndükten sonra Wiessee adındaki Bavyera köyüne yerleştiler. Savaşın sonuna kadar orada tam bir gizlilik içinde yaşadılar. Aynı çağın eski İngiliz kralı gibi o da başına bu felaketi getiren karısına sonuna kadar bağlı kaldı. Nürnberg hapishanesinde zavallı ve düşkün bir adam olarak duruşmaya çıkmayı beklediği sırada 13 Mart 1946'da ölünce bu serüven de sona ermiş oldu.